Mavi Vatan.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Mavi Vatan programına hoş geldiniz. Bugün 28 Kasım 2022, sesimiz sizlere TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından ulaşıyor. Program yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, teknik yönetimde Sefa Aktan ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberiz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız +90 312 463 34 21. Aynı zamanda bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve emekli büyükelçi Halit Bozkurt Aran bizimle beraber bu haftaki konuklarımız. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Geçtiğimiz hafta Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmelere ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Ardından da programımızda İsrail'de seçimlerin ardından kurulacak olan Netanyahu hükümetiyle yeniden şekillenecek olan Türkiye-İsrail ilişkilerini, Katar'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi görüşmesi sonrasında Türkiye-Mısır ilişkilerinde yaşanabilecek muhtemel değişiklikler ve bu gelişmelerin Doğu Akdeniz yetki alanlarına etkileriyle son günlerde gündemimizden düşmeyen Türk-Yunan gerilimini konuşacağız. Mavi Vatan'da öncelikle geçen hafta yaşanan gelişmeleri Sayın Celalettin Yavuz'la konuşalım. Buyurun efendim, sözü size bırakıyorum.
Efendim teşekkür ederim. Mavi Vatan'la ilgili konular devam ediyor. Akışta hiçbir şekilde kesilme yok. Bugün de sizin de söylemiş olduğunuz gibi çok değerli bir konuğumuz, emekli büyükelçi Bozkurt Aran'la birlikte zaten konuşacağız. Şöyle bir baktığımız zaman haftaya, bu gelişmelerden ilki sizin de söylemiş olduğunuz gibi FIFA 2022 Dünya Kupası için Katar'da davetli olan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Devlet Başkanı Sisi ile ayaküstü dosya bir görüşmesiydi. Bu görüşmeyle ilgili zaten neler olacak söylemiş olduğunuz gibi Sayın Büyükelçim de bunu konuşacağız. Burada benim dikkatimi çeken şu, bu ayaküstü konuşma dahi Yunanistan'da büyük bir tepkiye neden oldu. Şimdi Yunan basını bu tip olayları abartmayı çok bilirler. Yani şöyle sevgili dinleyicileri hatırlayacak olurlarsa, bilmiyorum hatırlayacaklar olabilir mi? 1996'da Kardak krizi çıktığı zaman büyük ölçüde bunu yaygarayı basmışlardı. Hem 70'li yıllarda, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda Yunan basınının bu tepkilerini alışmıştık. Yakın zaman içerisinde 2017'den itibaren, yani Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları sorunu ortaya çıktıktan sonra gene başladılar buna. O arada bir şey var, 10-15 senelik bir dönem var. Orada pek fazla yoktu bu tepkiler. Şimdi hemen bakıyorum, acaba işte Mısır Yunanistan'a ihanet eder mi diyerekten yazılar yazılmaya başladı Yunan gazetelerinde. Mesela bunlardan birisi Ekaterinburg gazetesi. Onun gibi birçok şey var. Ve hemen alelacele Yunan Dışişleri Bakanı Dendias Mısır'a gönderildi. Şimdi konuşacağız dedim, onun için burada kesiyorum onu. O konuya geleceğiz nasıl olsa. Şimdi bir diğeri gene Dendias demişken Yunanistan Dışişleri Bakanı şöyle söylüyor, iki ülke arasındaki krizi, yani Türk-Yunan ilişkilerindeki krizin iki ülke arasında geçmişte yaşanan krizlerden farklı olduğunu söyleyerek Türkiye'ye yükleniyor. Bence farklı değil, Sayın Büyükelçim de paylaşacaktır. Biz 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda çok daha farklı, çok daha büyük etkisi olan, hatta savaşın eşiğine gelen bir Türk-Yunan gerilimleri yaşadık. Yani Dendias'ın kendisi Dışişleri Bakanı diye herhalde biraz da görevini abartmak istiyor. Öyle değil yani bence. Yunan basınından Türk savunma sanayine övgü adlı bir gelişme var. Şimdi burada gene daha önce hatırlayacak olursanız, sanıyorum Alp Kırıkkanat'tı. Bir değerli konuşmacımız vardı. Alp Bey ile konuşurken, Türkiye'nin savunma sanayi, özellikle de deniz kuvvetleri alanında ya da deniz harp silah ve araçları ile ilgili konuları konuştuğumuz zaman Yunanistan'ın bununla ilgili endişelerinden bahsetmiştik. Şimdi özellikle son yıllarda Türkiye'nin üretmiş olduğu harp silah ve araçları, bilhassa da bu insansız hava aracı veya silahlı insansız hava aracı, bunlar Libya'da, sonra Dağlık Karabağ'da başarılı olunca bunun peşine düşen, satın almak isteyen çok sayıda ülke ortaya çıktı biliyorsunuz. Bunlar var bir. Bir de gene Türk Silahlı Kuvvetleri istem üstünde derler ya, onun gibi İran kuzeyine giriyor, Suriye'nin kuzeyine giriyor vesaire. Dolayısıyla yani antrenman yapan sporcu gibi diyelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları da en azından bu terörle mücadelede görev almış olan kara ve hava unsurları. Bunlar hakikaten harbi hazır halde tutuluyorlar. Bu biliyorsunuz çok yakın zaman içerisinde pençe kilit diyerekten teröre karşı bir harekat oldu. Önce bir hava harekatı ve karadan topçu harekatı ile Suriye ve Irak'ta bunlar yapıldı. Şimdi bir kara harekatı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bununla ilgili beklenti var. Ama kara harekatı yapılacaksa Türk Silahlı Kuvvetleri sınırda hazır bekliyor diyebiliriz. Ne zaman olur bilmiyoruz. İşte Yunanistan bunu da dikkate almış ve Türkiye'nin savunma sanayindeki bu çok önemli çıkışı sebebiyle burada da endişe içerisindeler. Çünkü Yunanistan'da bir savunma sanayi diye bir şey yok. Bir ara vardı. Onu da yanılmıyorsam 2020 yılında o iflas eden şirketi bir İsrail şirketi satın aldı. Yahut da İsrail'den almıştı. Onun dışında Amerika'dan, Fransa'dan, İsrail'den, Almanya'dan çeşitli harp silah araçları almaya devam ediyor. Ama bu Türkiye ile Yunanistan arasında deniz yetki alanları yahut da Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarıyla ilgili konuda başlayan sürtüşmeler ilerledikçe Yunanistan'ın Türkiye'nin bu savunma sanayindeki gelişmişliğinden ürktüğünü çok iyi anlayabiliyoruz. Kaldı ki yani Türkiye'nin savunma sanayi de ihtiyacının %100'ünü karşılayacak durumda değil ama önemli. Mesela kara kuvvetlerin %65-70 bildiğim kadarıyla ihtiyacını karşılıyor. Bu çok önemli yalnız. İşte deniz kuvvetlerinin %50 civarında, hava kuvvetlerinde %40-45'i buldu. Bunların tabii daha yukarıları çıkması çok daha önemli ama Yunanistan'da bu kadar yok. Yani onun %20'lerde, 30'larda bile değil. Onun için bir de son yıllarda dediğim gibi Türk savunma sanayi hakikaten tıpkı 1964'te bu Johnson mektubu vardı. Ondan sonra başlayan süreçte her hükümet üzerine koyarak geldi. Savunma sanayinde tekrar ilerliyoruz. Bundan duyulan endişesi vardı Yunanistan'ın diyelim. Bir de Yunanistan'dan Girit adamı sismik araştırma sahaları genişliyor diyerekten. Gene geçtiğimiz hafta veya bir önceki hafta demiştik. Girit'in güneybatısında Yunanistan bir yabancı petrol şirketine yahut da arama şirketine ruhsat vermiş, arama yapılacaktı demiştik. Hatta bu zaman içerisinde Libya'yı da ilgilendirebilir. Türkiye ile bir sorun yaşanır mı diyerekten de bir konuşmacıya sormuştuk. Gerçi Türkiye'nin bu şeyinde değil, deniz yetki alanları olarak iddia ettiği sahalarda değildi. Onun dışında bu. Ama Türkiye bir taraftan da biliyorsunuz Libya ile denizde denizli araştırma konusunda bir sözleşme imzalamıştı. Şimdi gördüğümüz kadarıyla bu var ve Navtex yayınlayacaklar. Navtex'te çok kısa açıklayayım. Bu bir deniz sahasında girecek teknelerin olası tehlikelere karşı uyarıldığı bir mesaj sistemi. Orta dalga bir tesisle yayınlanıyor. 4 saatli bir yayınlanır, 10 dakika sürer bu. Aynı zamanda bunu yazdırmak da mümkündür. Dolayısıyla bu bölgede Navtex yayınlıyorlar. Bunu da genişletmeyi düşünüyorlarmış. Diyelim bu Mavi Vatan'la ilgili gelişmeleri burada noktalayalım.
O zaman kısa bir ara verelim. Ardından yine sohbetimiz devam edecek. Mavi Mavi Vatan devam ediyor. Emekli Büyükelçi Halit Bozkurt Aran'la beraberiz. Hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun.
O zaman Sayın Hocam devam edelim.
Tabii. Sayın Büyükelçim tekrar hoş geldiniz. Bizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah.
Şimdi efendim öncelikle dinleyicilere Sayın Büyükelçim'i çok kısaca özetleyeyim. Çünkü öyle bir geçmişi var. Şöyle ki kendileri Soğuk Savaş'ın son dönemlerinde Amerika'da Büyükelçilik'te bulunmuş. O zamanlar başkatip, arkasından müsteşar 1980'li yıllarda. Sonra benim de Almanya'da bulunduğum dönemde, akademide olduğum dönemde Düsseldorf'ta başkonsolosluk yapmış. Sonra çok önemli görevlerinden bir tanesi Dünya Ticaret Örgütü'nde Türkiye temsilcisi Büyükelçi olaraktan. Uzun yıllar yapmış burada. Sonra Dışişleri Bakanlığı'nda da üst düzey görevlerde yine bürokrat olarak görev yapmış. Emekli oldu, olduktan sonra elini eteğini çekmiş mi? Hayır. Bu birikimlerini Türkiye'nin gelecekte de yararlanabilmesi için çalışmaya devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin düşünce kuruluşu var biliyorsunuz, TEPAL. Bu düşünce kuruluşunda sanıyorum şeyle ilgili, ticaretle, dış ticaret,
evet, küresel ticaretle,
küresel ticaretle ilgili devam ediyorsunuz. Ayrıca Top Üniversitesi'nde ders veriyorsunuz. Değil mi? Bu kısaca özetledim. Çok daha değerli bir yeri sahip tabii ki.
İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet efendim. Şimdi Türk-Yunan olunca zaten Dışişleri Bakanlığı'ndan görev yapmış olan birisinin bunun dışında kendisini tutması mümkün değil. Hangi görevlerde olursa olursa olsun. Onu biliyorum. Şimdi sorumuzun ilki, biliyorsunuz İsrail'de yeni bir hükümet kuruldu. Netanyahu hükümeti. Netanyahu 1,5 yıl öncesine kadar o da 12 yıl neredeyse aralıksız başbakanlık yapmıştı. Türkiye'nin de o One Minute ve arkasından Mavi Marmara vesaire o dönemlerinde başbakandı. Türk-İsrail ilişkilerinin bozulduğu zamandaki başbakandı yani. Ve ondan sonra da durum iyi değildi. Fakat 1,5 yıl önce yapılan gene bir erken genel seçimde farklı bir hükümet kurulmuştu. Amerikan doğumlu birisi gelmişti falan. Ve bu arada da Türkiye ile İsrail ilişkileri tekrar normalleşmeye başladı. Hatta sizinle ortak bir çevrimdeyiz biliyorsunuz bir tartışmada. O büyükelçilerimizden bir tanesi de demişti ki büyükelçi atansın. Atandıktan sonra büyükelçi iletişim ağlarını örmeye devam eder demişti. Benim de yüreğime su serpmişti. Şimdi buna rağmen Netanyahu hükümeti tekrar kuruluyor. Bu Türk-İsrail ilişkilerini nasıl etkiler?
Tabi ileriye doğru atılmış bir adım olarak kabul etmek lazım. Bu ilk temasın yapılması, bu eskiye geçmişteki o gerginin ortadan kaldırma kararının karşılıklı kabulü ileriye doğru bir adım olarak kabul edilecek. Ve ondan sonra da ilişkilerde yavaş yavaş ısınma başlayacak. Tabii bu sertleşme, yani Netanyahu'dan daha önce başlamıştı aramızdaki ilişki. Bir hanım başbakan vardı, o devirde başlamıştı. Ve bu yani bir birikmiş bir şeyimiz var. Yani ortada bir, ne diyelim, olumsuz hava var. Bu olumsuz havanın dağılması yani mutlaka gerekli iki tarafı, her iki taraf için de. Hem İsrail bakımından hem Türkiye bakımından önemli. Bu yönde bir irade belirlendikten sonra adımlar atarak bir insanlara tarafların birbirlerini kontrol ederek, denetleyerek daha ileriye doğru gidebilmeleri ve ilişkilerin tekrar ısınması ve tekrar eski güzel devrine ulaşması mümkün olabilecek diye düşünüyorum. Bence bu ilişkiler Türkiye bakımından hayati. Yani Orta Doğu'daki sorunların temelinde esasında bir zamanlar Filistin konusu ana unsurlardan birisiydi. O zaman tabii bizim İsrail'le ilişkilerimizde Filistin konusu farklı bir ağırlığa sahipti. Ama şimdi Orta Doğu'daki istikrarsızlığın ana nedenleri Filistin olmaktan çıktı. O ikinci plana düşen bir şey oldu. İran'ın konumu. Bütün bunları dikkate ettiğimiz zaman ülkelerin yani İsrail ve Türkiye'nin bir araya gelmesi daha sıkı ilişki içinde olabilmesi için herhangi yani olmasını engelleyen bir unsur olmadığını düşünüyorum. Diğer taraftan tabii yani geçmişte yapılan bazı diyelim hareketler, farklı beklentiler sonucu olarak bazı ülkelerde Türkiye'nin ilişkilerinde bir gerginlik doğdu. Ve bu gerginlik o ülkelerin bir kısmını en azından bir bütünleşmeye, bir arada ittifak halinde Türkiye karşı olmaya iteledi. Şimdi bahsetmiş olduğunuz biraz evvelki o özetinizde doğru bir şekilde isabetle söylediğiniz gibi bu blokun diyelim bu şekilde yani son hareketlerle dağılmasını veya artık devam etmeyeceğini hissettiren davranışlarda bulunması Türkiye'nin Yunanlıları da ayrıca şey yapıyor, rahatsızlık ediyor. Rahatsızlık veriyor. Yani bunu böyle daha genel bir resme koyarsak, Türkiye'nin bölgedeki ağırlığının artması giderek tabii ulu jeopolitik bakımdan Türkiye'nin uluslararası plandaki ağırlığının da artması. Yani bunu da dikkate almamız lazım.
Neden arttı uluslararası?
Yani şimdi şöyle düşünmek lazım.
Son gelişmeleri birazcık da oraya girerseniz.
Yani uluslararası planda şu anda ben 5-6 tane önemli konu var. Yani bir tanesi Çin'le Amerika arasındaki rekabet Tayvan. İkincisi Ukrayna, Rusya. Yani bunu düşünün. Arkasından bu şeyde yani bölgedeki istikrarsızlığın devamı... Yani Orta Doğu bölgesindeki istikrarsızlığın batıya yansımaları. Bütün bunlar işte İran'daki uzun zamandan beri devam eden onun yani böyle izole edilmiş hali, onun nükleer programı ile ilgili olarak duyulan rahatsızlık. Bu şeyde bu Ukrayna Savaşı sonucunda yani kabaca özetleyecek olursak bu Avrupa'nın önümüzdeki dönemde bir enerji krizine girmesi, önümüzdeki dönem derken yarın girmesi, yani Aralık ayından itibaren yani
bu kışın
sonu. Evet. Şimdi bütün bunlarda Türkiye bir rol oynayan bir ülke, yani bir başat olmasa dahi başata yakın bir konumu olan bir ülke. Böyle bir ülkeyle ülkenin zaman içinde daha farklı bir komşularıyla daha farklı bir ilişkiler tesis etme arayışını doğal kabul etmek lazım. O geçmişteki farklı beklentileri artık bunları tarihin karanlıklarına bırakıp daha farklı, daha canlı, daha yeni konuma uygun olarak daha ilişkilerde yoğunluk kazandıracak bir ortama doğru ilerlememiz gereği var. Bu da ortaya yani yavaş yavaş tabii dostları sevindiriyor. Türkiye'ye hasım olarak ifade eden kendisini, yani kendi asılınlıklarını kendi tarifleriyle ortaya çıkaran ülkeleri de rahatsız ediyor. Bunlar içinde tabiatıyla Yunanistan'da var.
Evet. Şimdi Sayın Büyükelçim, İsrail'de Netanyahu hükümeti, ben şöyle düşünüyordum. Bir zamanlar tamam Türkiye ile didişmişti ama şu anda düşünecek olursak karşılıklı büyükelçiler de atandığına göre ve karşılıklı olaraktan ilişkilerin normalleşmesi konusunda adımlar atıldığına göre tekrardan bu normalleşmeyi bozacağını düşünmüyorum. Şöyle düşünmüyorum. İsrail her ne kadar son dönemlerde Arap ülkeleriyle çok iyi ilişkiler içerisine girmiş olsa bile söylemiş olduğunuz İran etkisi nedeniyle bölgede kendisine dost değilse bile düşman olacak bir Türkiye'yi de tercih edeceğini zannetmiyorum. Yani Türkiye herhangi bir ülke değil burada. Yani Türkiye ne Mısır, ne Suudi Arabistan, ne bir başkası. Suriye'yi falan zaten saymıyorum. Dolayısıyla bu ilişkilerin normalleşmesi bence Netanyahu tarafından da kabul edecektir. Kaldı ki 12 yıl başbakanlık yapmış, bir evveliyatında devlet başkanı, devlet adamı hüviyeti var. Bunu sürdüreceğini düşünmüyorum. Asıl burada sormak istediğim şey şu. Bu ilişkilerin düzelmesi... Biraz daha uzakta Atlantik'in ötesindeki Yahudi lobisini nasıl Türkiye'ye karşı yönlendirebilir? Yani bir zamanlar bu ilişkiler bozuluncaya kadar Amerika'da Türkiye'ye karşı hangi politika varsa aslında bir kalkan gibi Türkiye'nin yanında olduğunu gördüğümüz bir Yahudi lobisi vardı. İlişkiler bozulduktan sonra bu lobi de karşımıza geçmişti. Tabii. Nasıl olabilir bu?
Şimdi bu yani o lobi tam yani daha doğrusu şöyle söyleyebilmek lazım. Yani lobi ile ilgili Türkiye'nin
yani bazı bunu bir Amerika'da bulundunuz ya onun yani, için diyorum.
Yani o zamanlar tabii çok yani benim bulunduğum zamanlarda çok net bir şekilde dediğiniz doğruydu. Yani Türkiye'ye karşı, Türkiye'ye hasbani olabilecek herhangi bir karşı dediğiniz gibi bir kalkan gibi Türkiye'nin yanında yer almakta tereddüt göstermiyordu ve epey de bir yarar sağlamıştı Türkiye o zaman. Hatırlarsınız Kıbrıs Harekatı'ndan sonra konulan ambargonun kaldırılması falan o sırada yani onlardan bu Yahudi lobisinden yararlanmıştık ve onlar da zaten bunu yani Türkiye'nin lehine olsun diye değil kendi lehlerine olsun diye yani Türkiye'nin dostluk ilişkilerinin bir sonucu olarak düşündüler. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin sağlıklı olması, derinleşmesi ve karşılıklı güvenin tesis edilmesi esasında bölgesel barış bakımından da önemli. Yani o bakımdan benim kanaatim böyle bunlar böyle turnasol kağıdı gibi bir anda kötü bir anda iyi şekilde olmayacaktır mutlaka. Fakat bu büyük elçilerin atılması birinci adım. Bunun arkasında karşılıklı güvenin tesis edilmesi gerekiyor.
Karşılıklı ziyaretler.
Güvenin tesisinin yani kolaylaştırıcı, hızlandırıcı unsurlar olarak düşünmek mümkün. İsrail ile bizim esasında ekonomik ilişkilerimiz gayet iyi. Kesinlikle. Yani İsraillerin Türkiye'ye ziyaretleri, gelip gitmeleri, işte birkaç olaya da yani gazetelerde falan takip ettiğimize göre yani İsrail'e karşı Türkiye'deki bazı operasyonlara da yani bizim kendi yani güvenlik güçlerimiz ortaya çıkarmış ve engellemiştir. Bu ilişkilerin tekrar eski sıcaklığına kavuşabilmesi için belki biraz zamana ihtiyaç var. Bu zaman sonucunda bunun tesis edilebileceğini düşünüyorum ben. Yani tesis edilmesinin nedeni sadece İsrailler bakımından değil, bölgesel barış bakımından da, bölgesel istikrar bakımından da son derece hayati. Bunu da bu şekilde söylemek lazım. Başka bir unsuru daha söyleyeyim. Yani Filistin'den bahsetmiştik. Filistinler bizim İsrail'le o zamanki yakın ilişkilerimiz veya karşılıklı birbirimize saygılı ilişkilerimiz. Yani biz İsrail'den bir şey istediğimiz zaman onu dikkat alıp yapma gayreti içinde girerdi İsrailler. Yani Suudiler falan da bunu kabul edip yani bu böyle İsrail'le bir ülkenin iyi bir ilişki içinde olmasının doğru olacağını söylerlerdi. Bu Filistin davası bakımından da önemli. Her ne kadar ikinci plana düşse de dahi yine tabii bizim bakımımızdan yani Filistin unutulmaz hayati bir sorun olarak devam ediyor Türk zihninde. Yani o bakımlar o nedenle de doğru olur. Yani bizim bazı konularda müdahil olmamız, Filistinlerin oradaki hayatını kolaylaştırıcı olarak İsrail'den bazı taleplerde bulunmamız buna imkan sağlayacaktır.
Yani Türk-İsrail ilişkilerinin iyi olması, normalleşmesi, orada İsrail ile Filistin ilişkilerinin de daha da düzgün gitmesine sebep olabilir. Yani Türkiye ara açıkken veyahut da gerilim varken istediği şeyler yapılmayabilirdi belki İsrail tarafından ama şimdi istediği takdirde daha kolay yapılabilir.
Yapılabilir tabii. Evet. Tabii. Aynen onu diyorum. Bir de tabii bölgesel istikrar.
Tabii.
Yani o bakımdan da Türkiye'nin mevcudiyeti. Tabii bir de demin bahsedilmiş olduğu için gayet ne söylediniz. Bu karşı kurulan bir blok. Bu blokun dağılması.
Şimdi o bloka zaten geliyorum.
Zaten Sünni bir blok. Şimdi yani bu bloğun böyle gerçeği, içeriği olan bir blok değil.
Şimdi evet, efendim zaten oraya geliyorum. Az önce söylemiştik, onu soracaktım. Siz daha
hızlı gidiyorum ben.
Tabii iyi gidiyorsunuz. Şöyle ki, bu az önce Burcu Hanım da söylemişti. Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Devlet Başkanı Sisi karşılaştılar. Yani bu Mursi yönetimi, Müslüman kardeşlerim derim, Mursi yönetimi devrildikten sonra onu deviren darbeci Sisi ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın yıldızın pek barışmadığını biliyoruz. Ve sanıyorum bütün Müslüman ülkelerde dahil olmak üzere en büyük tepkiyi Türkiye vermişti bizzat. Sayın Cumhurbaşkanı vermişti. Bu sebeple de Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda az önce söylediğiniz gibi bir bloklaşma oldu Türkiye'nin karşısında. Yani aslında normalde Yunanistan'la biz bunu yaşıyoruz. Güney Kıbrıs Rum kesimiyle yaşıyorduk. Ama bu bloklaşma içerisine İsrail girdi, Türk-İsrail ilişkilerinin bozulmasıyla birlikte. Mısır girdi, gene Türk-Mısır ilişkilerinin bozulmasıyla birlikte. Şimdi Mısır'la da ilişkiler düzelirse veyahut da normalleşirse, bu bloklaşma veya Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarıyla ilgili konusundaki iddialarında nasıl bir gelişim olabilir?
Demin de ifade ettiğim gibi yani bu ilişkilerin normalleşmesi, ısınması, daha böyle bir yani dostane ilişkiler şeklinde dönüşmesi hem Türkiye bakımından hayati hem de Mısır bakımından önemli. Ve o yolda da bir adım atılabilmesi, karşılıklı adımların atılarak yani tekrar o eski güven ortamının tesis edilmesi önemli olacak. Mısır, Arap aleminin ve Orta Doğu aleminin önemli bir ülkesi. 100 milyonu aşkın nüfusuyla. Yani yetişmiş insan gücüyle bütün bu ülkeler üzerinde ciddi bir nüfusu olan bir ülke. Yani bunu böyle kabul etmek lazım. Sadece fert başına düşen 3 bin dolar deyip böyle geriye atmamak lazım. İkinci husus da yani şu anda çok ciddi bir ekonomik kriz içinde. Bu ekonomik kriz sonucunda işte IMF 4 defa gitmek zorunda kaldı Sisi. Ülkesinde bazı yatırımların isabetli olmadığını ve çok yani bir gereksiz bazı masrafların yapılmakta olduğunu da ifade ediliyor. Biz bunlar bir işin bir tarafı. Fakat bütün bunlar yani orada bölgede istikrarı temin eden, bölgede istikrara katkıda bulunacak güçte bir ülke olması dolayısıyla Mısır'ın Türkiye ile ilişkileri hem onun bakımından önemli hem de bizim bakımımızdan önemli. Fakat demin dediğim gibi yani ilişkiler böyle yani kapıyı açar gibi kilitledim açtım şeklinde olmuyor. Bizim yani hakikaten çok yoğun ilişkilerimiz vardı. Onu çok net söyleyeyim size. Bu yani sadece Müslüman kardeşler olarak izah etmek de belki ne kadar doğru bilmiyorum. Bu demokrasi yani seçilmiş bir iktidarın iktidar bir darbeyle yıkılması karşısında gösterilen bir tepkide çok ön almış olabiliriz. Almış olabiliriz ama bu da bir ilkesel bir tavır olarak mı düşünmek lazım bilmiyorum. Daha farklı da olabilirdi ama bu şekilde tecelli etti bunun sonuçları. O gerginleşen ilişkiler uzun süre devam etti. Bu gerginleşen ilişkiler aradaki ne diyelim bir boşluğu veya mesafenin artmasına, derinleşmesine neden oldu. Bu ilişkilerin yenilenmesinde ve ısınmasında mutlak surette her iki ülkenin de çıkarı olduğunu düşündüğüm için bunun demin dediğim o karşılıklı güven tesisi için yapılacak bir iki karşılıklı hareketten sonra ben o aşamaya geldiğini düşünüyorum. Türkiye'nin gerçekten Mısır bakımından önemli bir ülke olduğunu düşünüyorum. Yani elbet şu anda Yunanistan özel böyle bir karşılıklı olarak sanki böyle bir kardeşçesine davranış içinde ama onun içeriği zayıf. Yani onu bu şekilde yapan sahiplerin gerçekten böyle bir anlamlı sahipler olduğunu düşünmek mümkün değil.
Araya bir girdi yapayım mı şimdi?
Lütfen.
Libya konusunda da biliyorsunuz Türkiye ile Mısır'ın çıkarları çelişiyordu, örtüşmüyor.
Tabii.
Bir de bunu düşünerekten.
Şimdi orada da bir enteresan tabii Türkiye yani sadece bölgesinde bir ağırlık olmaktan ötesinde bölgesi derken hem yakın bölgesinde ta Libya'ya kadar da ciddi bir etkisi var. Afrika'da da etkisi var. Başka demin de Ukrayna-Rusya savaşında da etkisi var. Bütün bunların hepsi Türkiye'nin jeopolitik önemini arttıran unsurlar. Yani bunu da bir tarafa koymak tabii lazım. Dikkatli kullanmak lazım bu ağırlığı. Bu ağırlığı böyle gereğinden fazla çok fazla anlam yüklememek lazım ama yani böyle bir ağırlığa da sahip olduğunu herkes tarafından görüldüğü de açık. Şimdi bu Libya'da evet anlaşmazlık var fakat Libya'da Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş tarafta yani onun destekçisi konumunda.
Ulusal Mutabakat Hükümeti.
Evet gayet net söylüyorsunuz ve öyle olduğu için de yani bu Türkiye bu konumunu devam ettirmek durumunda tabii. Bu tabii ülkelerin birbirleriyle ilişkilerine gerginlik çıkınca bu gerginliğin böyle bazen unsurlarını çeşitlendirme ihtiyacını ülkeler hissedebilir. Yani bunun sonucu olarak da yani bazı alanlarda şimdiye kadar Mısır'la Türkiye arasında ilişkilerde böyle çeşitli alanlarda farklı görüşler ortaya çıktı. Ama o demin dediğim yani ilişkileri her iki tarafta iyileştirme iradesi üzerine güven artırıcı bir iki hareketten sonra bunlar ana konu olmaktan çıkar. Yani Libya konusu da ana konu olmaktan çıkar. Yani Yunanistan'la yapmış olduğu anlaşmanın da yani Mısır'ın ana menfaat dokusunda çok önemli bir yeri olduğu iddiası ne kadar geçerli kazanır onu bilmiyorum şu anda söylemek mümkün değil.
Evet. Ben de aynı kanaatteyim. Şimdi Arap ülkeler içerisinde çok çeşitli ülkeler var. Bunlar yoksul ülkeler var. Veya Suudi Arabistan gibi, Körfez ülkeleri gibi fert başına gelirleri çok yüksek olan ülkeler var. Ama Mısır'da bir devlet yönetme geleneği çok eski. Yani bu bir kere Osmanlı'nın döneminde orada Hidivlik vardı biliyorsunuz. Sonra her şeye rağmen bir Napolyon'un Fransa'nın da eli değdi oraya. Yani onların da bir etkisi var. Daha önceye gidersek yani çok eski Mısır Firavunlar dönemine vesaire gittiği evet zaman. Ama orada bir yönetim var. Devlet yönetme geleneği var. Ben evet Mısırlı subaylara da tanışmıştım. Dolayısıyla bir Suudi Arabistan gibi değil ve Arap Birliği içerisinde de lider ülke oluyor her zaman için. Yani bu Camp David'le birlikte biliyorsunuz o 1977-78 İsrail'le anlaştı diyerekten Arap ülkeleri bunu bir kenara bıraktılar, aforoz ettiler. Ama zamanla tekrardan Arap Birliği içerisinde lider ülke olmuştu. Evet. Olmasını ben de arzu ediyorum. Hatta diyorum ki Mısır Arap ülkelerinin lideri olsun, istikrarı o daha kolay sağlayabiliyor diyerekten. Şimdi Suriye'nin geleceği ve Filistin konusunda da Mısır'a ihtiyaç var.
Tabii.
Yani Suudi Arabistan'a ihtiyaç var ama Mısır bunu söyleyecektir. Hele güçlü bir liderlik olursa, mübarek öyle bir liderdi. Güçlü bir liderlik olursa, hadi bakayım Pamukeller cebe şu Suriye'yi imar edeceğimiz diyelim diyecek olan ülke Mısır olabilirdi. Yani ben o noktaya gelmesini ben de arzu ediyorum. Burada da Türkiye ile anlaşması çok önemli.
Evet.
Türkiye zaten Suriye'de olmak mecburiyetinde ama onlar da sadece Suriye'yi sadece Türkiye, Amerika veya Rusya'ya bırakmazlar. Siz de biliyorsunuz ki Araplar da Suriye'nin geleceğinde mutlaka rol oynamak isteyeceklerdir. Böyle bir şey var. Aynı kanaatteyim. İnşallah düzelir. Tıpkı İsrail-Türkiye ilişkileri olduğu gibi Türkiye-Mısır ilişkileri de bölge istikrarı için önemli. Kaldı ki Mısır aynı zamanda bir Afrika ülkesi. Türkiye'nin de Afrika açılımı var. Afrika açılımında da Afrika Milletler Cemiyeti, Afrika Birliği, bir Afrika,
Afrika Birliği.
Orada da önemli Afrika bir ülke. Birliği. Onun için de ihtiyaç var diyoruz.
Çok doğru.
Şimdi, evet, son yıllarda tekrar tırmanan Türk-Yunan gerilimi. Biraz önce bahsettik, 70'li, 80'li, 90'lı yıllardı diyorduk. Son 3-4 yıldır tekrardan bu gerilim artmaya başladı. Burada karşılıklı ticaret konularında karşılık buluyor mu bu?
Yani ticaret esasında bizim yani toplam yani çok 4 milyar dolar civarında bir şeyimiz var. Ticaret hacmimiz var. Bunun içinde Türkiye 500 milyon dolar da bir ticaret fazlası veriyor. Bu yani Türkiye'nin 250 milyar dolarlık bir ihracatı içinde yani yapmış olduğu 2.5 diyelim milyar dolarlık ihracat çok önemli bir şey değil. Bence o değil. Yani bizim aramızdaki ilişkilerin ana ekseni ticaret veya ekonomi değil. Onun dışında almak ve bulmak zorundayız. Bizim bir yani coğrafyanın bize getirmiş olduğu bir zorunluluk sonucunda yani kıta sahanlığı, yetki alanların belirlenmesi, fır hattı falan yani böyle namütenahi sorunlarımız var. Bütün bu sorunları tek tek saymak yani 5 tane sorun.
Ben burada saydım onları zamanında.
Çok saydınız hiç onları bir tereddüt yok. Evet. Yani 5 tane sorun var ama evet. Bunları 5 ayrı sorun olarak değil bunları bir bütün tek bir sorun olarak düşünüp hepsini bir bütüncül yaklaşımla çözebilmemiz lazım. Bunun temelinde de bir hakça. Yani equitable dedikleri yani yabancıların da ve uluslararası hukukta da var olan bir kavrama sığınmamız lazım. Hakça çözüme ne çözüme ulaştırabilmemiz lazım. Bu Yunan hükümetleri kendi iç politikalarının sonucu olarak bazen Türkiye ile gerginliği arttırmak suretiyle kendileri daha güvende hissediyor olabilirler. Veya Türkiye'nin şu anda Avrupa ile ilişkilerindeki mesela bir hafif soğukluğu daha da fazla istismar edip de daha büyük bir yarar sağlayabilir miyiz arayışı içindeler. Yani bu ayrıca Ukrayna Savaşı dolayısıyla NATO'nun yani Yunanistan'da bazı üsler kurmasını kendileri lehine son derece önemli bir kazanım olarak kabul edip onu istismar etmek peşine mi gidiyorlar? Bütün bunların hepsi çocuk hevesler yani tabiri caizse yani çok uygun değil belki burada konumunu söylemek ama yani bunlar sonuç alıcı hususlar değil. Sorun Türkiye ve Yunanistan arasında hakça bir yaklaşımla çözümlenebilecek ve iki ülkenin birbirlerinden sadece yarar sağlayabileceği bir ortama ulaşabilmesini sağlamak. Temel bu işin
ne yazık ki ona yanaşmıyorlar. Şimdi burada bir şeyi söylemek istiyorum. Türk-Yunan, yani önümüzdeki yıl hem Yunanistan'da hem Türkiye'de genel seçimler var.
Evet.
Bir Türk-Yunan geriliminde Yunanistan'la ilgili gerilimi arttırmak Türkiye'de satmaz. Yani bunu dış politikada böyle oldu diyerekten oya tahvil edemezsiniz bunu. Ama Yunanistan'da hala ediliyor galiba. Onu görüyorum.
Gayet
de bir şey. De mesela onun şu andaki hükümetin Amerikalıları bir yıl üst vermesi. Evet. Ondan sonra Türkiye'nin işte çeşitli alanlarda öne çıkması filan ana muhalefet tarafından şiddetle hükümetin eleştirilmesine sebebiyet veriyor Yunanistan'da. Bunu görebiliyoruz. Mesela Türkiye'de de muhalefet var. Ne ana muhalefet veya diğerleri Türk-Yunan konusunda herhangi bir şey söylemiyor. Bunu görebiliyoruz yani. Türkiye'de evet. satmıyor bu. O var. Son soru efendim. Herhalde vaktimiz bitmek üzere.
Son 2-3 dakika içerisindeyiz.
Tamam. Şimdi herkese soruyorum ben. Bu artık bir klişeleşti. Son sorumuz. Bu Türk-Yunan gerilimi var. İşte az önce Amerika'nın üstleri var vesaire dedik. Amerika bu gerilimin neresinde sizce? Yani siz Amerika'da da bulundunuz.
Şimdi, Amerika yani hegemon bir güç. Hegemon gücün dünyanın bir bütün sorunla ilgili doğrudan doğruya bir menfaatleri var. Menfaat çıkıyor. Menfaat arayışları var. Yani şu anda Amerika gündeminde birinci konu hiç tereddütsüz Çin. Çin ve Tayvan. İkinci konu hiç tereddütsüz Ukrayna. Yani Ukrayna'da çıkan bu devam eden savaşın sadece yani orada Amerikalı asker savaşmıyor. Fakat Amerika'nın sağladığı lojistik ve diğer imkanlar var. Yani o çok ciddi bir
şekilde. 90 milyar dolar yani silah yardımı şu bu.
Yani bütün bunlar hepsi yani kendiliğinden olan hususlar değil. Yani ondan sonra bir göçmen sorunu var. Başka sorunlar var. Yani bu bir Amerika büyük güçlerin en büyük özelliği de ülkeler kendileri talip olduğu zaman onların istediği onları kullanır. Kullanır ve istismar eder ve sonra da artık kullanacağı kullanma devri veya süresi veya gerekliliği ortadan kalktığı zaman da dönüp sırtını teşekkürler geçip gider. Veya bunu Afganistan'da da gördük evet. hiç ve bunu yaparken de en ufak bir beis ve rahatsızlık duymaz. Amerika'da Amerika ile bir şey arasındaki Yunanistan arasındaki ilişkileri elbet önemli. O da NATO'nun bir ittifakın bir parçası. Fakat böyle yani son ona büyük bir güç sağlayan Yunanistan'a büyük bir güç sağlayan bir ilişki yumağı olarak görmek bence çok doğru değil.
Ama şey olabilir mi? Şimdi orada bir Rum Yunan lobisi vardı ya. Bunun da etkisi var biliyorsunuz. Biraz gönlü hep Yunan'dan yana olmuştur.
Yani. Şimdi bu tabii aklınıza Biden geliyor. Biden gerçekten Amerikan başkanı bu konuda ön alan bir zat.
Efendim çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Değerli dinleyicilerimiz emekli Büyükelçi Halit Bozkurt Aran bizimle beraberdi, konuğumuzdu ve Profesör Doktor Celalettin Yavuz bizlerle beraberdi bu haftada. Her hafta olduğu gibi çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız
Sayın
için.
Sayın Büyükelçim çok teşekkür ederiz.
Ya, rica ederim her zaman.
Değerli dinleyiciler, program yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, teknik yönetimde Sefa Aktan ve mikrofon başında spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberdik. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Mavi Vatan